Ayrım 14. Kara Ahmet Destanı. Fakir Baykurt. Sayfa 184. Abdullah Hutku girdi o sırada. Baktı müdürle tarihçi Hikmet baş başalar. Masanın üstüne duvar gazetesini yatırmışlar. Müdür kaldırdı başını. Peki Hikmet Bey, teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakın, Abdullah Bey'le konuşalım konuyu. Müdürün yer gösterdiği falan yok. Oturdu Abdullah Hutku. Hayrola efendim, gazeteyi indirtmişsiniz? İndirttim Abdullah Bey, inceliyorum. Neden gerekli gördünüz acaba? Adını açıklamayan bir öğrenci velisi telefon etti. Sol propaganda yapıldığını duymuş gazetede. Sizce de öyle mi? Bütünüyle asılsız değil. Şu şiirde mesela açıkça belli. Gerçi ben hukukçu değilim ama bir takım keskin çelişkilerden sol karşılaştırmalar yaparak söz ediyor. Yetenekli bir öğrencimizdir, okudum şiirini. Gazeteyi de gördünüz mü asılmadan önce? Evet gördüm. Bazı yazım hataları var, durmadım üzerinde. Öğrencilere söyledim, hataları eleştirin, sınıfta konuşalım dedim. Resimde gördünüz mü eli baltalı köylüyle kırbaçlı ağayı? Bu Baladız olayı diye anılan bir yakın çevre olayının resmi olarak düşünülmüş. Şiir de aynı havaya yakın olduğu için sonradan şiiri süslemede kullanılmıştır. Öğrencilerimiz kendileri yapmıştır. Ama görüyorsunuz lisemiz aleyhinde kötü yorumlara yol açıyor. Dikkatli olmanız gerekmez miydi? Telefon çaldı o sırada. Bıkıntıyla aldı müdür. Valiydi öbür uçtaki. Bir takım sol yazı ve resimlerin sergilendiği duvar gazetesini soruyor. Hayda! Ayıt beyit oldu müdür. İndirttim, inceliyorum efendim. Yanımda kültür kolu yöneticisi öğretmen var. Birlikte inceliyoruz. Hay hay efendim. Baş üstüne. Derhal, derhal yollarım. Gelsinler peki. Gelsinler vereyim efendim. Hay hay, peki efendim. Kendim de geleyim. Derhal geleyim efendim. Kapattı telefonu. Eğile büküle oturdu koltuğuna. Gazeteyi istiyor acele. Onca emeği, emeğinin ürünü sele gitmişti sanki. Gördün mü şimdi olup bitenleri Abdullah Bey? Ah kardeşim, ah aziz kardeşim. Neyimize bizim böyle realist şiirler, hem de solcu resimler. Durduğumuz yerde bu rezaleti niçin açıyorsunuz başımıza be kardeşim? Dikkatli olmanız gerekmez mi? Bu tatsız durumlara meydan vermeyen, suya sabuna dokunmayan, nötr yazı ve resimler astırmanız gerekmez miydi aziz kardeşim? Müdür Bey, rica ederim. Ortada fol yok, yumurta yok. Gazetede suç olan yazı ve resimler bulunduğuna inanmışa benziyorsunuz. Bunlar öğrenci denemeleridir. Büyütmeyin rica ederim. diye güldü müdür. İlim valisi el koymuş. Büyütmeyin rica ederim diyorsunuz. Telefonlar birbirine ekleniyor. Şehir kaynıyor. Büyütmeyin diyorsunuz. Telefon çaldı gene. Evet, evet efendim. Benim, buyurun. Buyurun, benim efendim. Benim. Diye ayağa kalktı birden. Eğilmeye, bükülmeye, efendimli efendimli konuşmaya başladı. Evet efendim. Şimdi önümde efendim. Çoktan indirttim efendim. İnceliyorum efendim. Az önce vali bey de telefon etti. Polis gönderecek. Vereceğim efendim. Kendim de geleceğim efendim. Alo, size mi getireyim efendim? Hay hay, getireyim efendim. Olur, hay hay, baş üstüne efendim. Arzu hürmetler ederim. Saygılar sunarım efendim. Derhal efendim. Kapattı telefonu. Buyurun. Bu da başsavcı. Büyütmeyin dediğiniz olayı görüyorsunuz değil mi? Çok teessüf ederim Abdullah Bey. Dikkatsiz davranıp başımıza iş açtınız kardeşim. Nasıl çıkacağız şimdi işinden? Tanıyor musun? Nasıl bir çocuk bu Ahmet Kara? Yetenekli, nasıl yetenekli? Kapı vuruldu o sırada. Valinin polisiydi. Müdür dürüp kolunun altına aldı gazeteyi. Baş yardımcıya haber verdi vilayete kadar gittiğini. Sonra bindi valinin makam otomobiline. Gazete koltuğunun altında çıktı arabadan. Yetenekliymiş diye söyleniyor hala. Neyin yeteneklisi acaba? Peki hem ne işi var ortaokul öğrencisinin lise gazetesinde? Gazeteyi düşürmemek için kolunun altında sıkıyor. Bir yandan da kırılıp bükülüyor diye üzülüyor. Valinin polisi izin verirseniz gazeteyi ben tutayım efendim dedi. Zahmet etme kardeşim, tutuyorum. Bu ihmalin hesabını nasıl vereceğini bilemiyor. Şunca yıllık yöneticiliğinde böyle bela gelmedi başına. En güzeli ne? Kitaplık mı? Kilitli duracak. Gazete mi? Çıkartmayacaksın. Münazara, münakaşı? Yaptırmayacaksın. Resim sergisi, oyun, film gösterisi asla. Öğretmenlerin derneklere, sendikalara üyeliği yok, yok, yok. Boş bulundu bu gazete işinde. Çok yazık. Gafil avlandı. Hangi sözlerle özür dileyeceğini bilemiyor validen. Kapıyı vurdu ama beklemeden açtı makam şoförü. Emniyet müdürüyle beraber vali bekliyor alınışlan. Getir, getir bakayım. Getir de görelim şunu. Gazeteyi bütün ciddiliğiyle masanın camına koydu. Gözlüğünü takıp geri çekilerek baktı vali. Şaşkınlıktan büyüyen gözlerini zorlukla kısabiliyor. Uzunca bir sürede konuşmadı. Konuşmadı. etti neden sonra ama ne diyeceğini tam düşünmedi. Dan sonrası gelmedi. Bu balta, bu kırbaç, kırbaçlı olanı A, balta olanı mülksüz köylü. Köylü baltasıyla A'yı kesecek, mülkünü alacak. Evet, dedikleri kadar var. Evet, köylüyü isyana kışkırtan bir resim. Köylü delikanlıları çok lisede. Evet, isyan düşüncesini köylere taşıyacaklar. Tabii işçi çocukları da var. Onlar da taşıyacak. Böylece Lenin'in işçi köylü ittifakının birinci aşaması gerçekleşmiş olacak. Evet, sordu. Hangi öğretmenin eseri oluyor bu gazete? Elbet soruşturdunuz. Gazete Abdullah Utku'nun gözetiminde hazırlanıyor efendim. Fakat öğretmen yazısı yok. Sadece öğrenci yazıları ve resimleridir bunlar. Amaç öğrenciler arasındaki yetenekleri yüreklendirip gelişmelerini sağlamaktır. Soğuk soğuk güldü vali. Gereğinden fazla yüreklendirmişsiniz. Maalesef diye ellerini ovuşturdu müdür. Öğretmen yazısı yok sözde. Fakat öyle tehlikeli kışkırtmalar var ki bu kadarını ancak profesyonel solcular başarabilir. Bence müdür bey uyuyorsunuz. Maalesef uyuyorsunuz efendim. Öğretmen Abdullah'ı filan aşıyor buradaki kışkırtma. Şimdiye kadar valinin karşısına çıkıp bir kez olsun azar işitmedi. Bunca yıllık yöneticiydi, böyle faka basmadı. Çok büyük suçlama ve aşağılama bu. Bir anda hepsini geri çevirip onurunu kurtarmayı düşündü fakat bocaladı. Kusurum büyük efendim dedi. Kendi elimle gözümle bir bir denetleyeceğim yerde arkadaşıma güvendim. O da böyle yaptı. Seni atlattılar yani. Maalesef öyle efendim. Emniyet müdürüne döndü vali. Dosya var mı bu öğretmen hakkında? Fısıldadı emniyet müdürü. Adı Abdullah Utku. Dosyası var efendim. Doktor Kamil Şener'in evinde yapılan toplantılara katılır. Bazı öğrencileri evine götürüp telkinde bulunur, kitap verir. Arkadaşları arasında sol görüşlü olarak tanınır. Vali ayıt beyit oldu, ne söyleyeceğini bilemedi. Bizim lisenin müdürü tilkiye tavuk emanet etmiş dedi sonra. Bir süre sustu, daha sonra sordu. Yoksa müdür bey siz de arkadaşınız gibi sol görüşlü bir kimse misiniz? Titredi lise müdürü. İstirham ederim efendim, o nasıl söz, istirham ederim. Bendeniz vatanımı, bayrağımı her şeyin üstünde tutan, onu bütün varlığım, mukaddesatımla savunmayı görebilen bir cumhuriyet evladıyım. Nasıl sol eğilimli olabilirim? Sevdiğin için de olabilirsin, çünkü bu durum... Bu durum basit ama önemli bir ihmalin sonucudur, itiraf ediyorum. Bu ihmalde itimat buyurun, görevimin çok yüklü olmasından doğmuştur. İkincisi sayın valim, arkadaşıma güvendim. Şimdi kendim de şaşıyorum nasıl düştüm bu körlüğe. Odasının içinde bu duvardan o duvara gidip gelmeye başladı vali. Emniyet müdürü elleri yanda dikiliyor, lise müdürü indirdi ellerini. Bekledi bin bir korku ve kuşkuyla. Acaba açığa alır mı kendisini? Ankara'ya telefon edip bakanlık buyruğuna aldırır mı? Yoksa sorgu mu açar? Yoksa bakanlık müfettişi mi ister hemen? Yoksa telefon edip tutuklanmasını mı ister? Bu küçük ilin lisesinde hiç sızıltısız 3. yılını doldurmuştu. Gelecek yıl Adapazarı İzmit liselerinden birini, oradan da İstanbul'a atlayacaktı. Bakanlıkta önemli bir görev verirlerse Ankara'ya gider, vermezlerse kalan yıllarını İstanbul'da doldurarak emekli olurdu. Ukala bir öğretmen yüzünden bir anda nasıl ters yüz oldu düşleri. Dikildikçe eridi valinin önünde. Sizden bin kez özür dilerim sayın valim. Bendenizi bu seferlik hoş görün. Bir daha tekrarlanmaz, söz veriyorum efendim. Nasıl hoş görelim kardeşim? Şehir kaynıyor. Sağcı muhalifler telefon üstüne telefon yağdırıyor. Belki zır zır Ankara'yı da harekete geçirecek az sonra. Emniyet müdürüne döndü. Yoklat bakayım. Ankara için kimler sıra yazdırmış santrala? İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, milletvekili ve senatörlerin telefonlarını arayan var mı? Bence şimdiye konuştular bile. Dururlar mı? Dururlar mı hiç? Emniyet müdürü selamlayıp çıktı. Öğretmenler arasındaki davranışlarına dikkat etmediniz mi Abdullah Utku'nun? Etmez olur muyum sayın valim? Genellikle sessiz durur. Görevine bağlı, titiz görünür. Onun böyle içinden pazarlıklı bir militan olduğunu nasıl bilecektim efendim? İnanın kendim de kendimi hoş görmüyorum. Takdir zat-ı halinizindir efendim. O kadar ezilip büzüldü, hem de teslim oldu ki lise müdürünü kanadının altına almayı düşündü vali. Peki, peki. Git şimdi. Gazete burada kalsın. Yutkundu. Sayın valim, bir maruzatım var. Söyle. Sayın başsavcı telefon ettiler. Zat-ı haliniz gördükten sonra kendilerine götürmemi buyurdular efendim gazeteyi. Heh, demedim mi ben? Adamlar ortalığı velveleye verip her canibi ayrı ayrı uyandırıp ne yapılacaksa yapmışlar kardeşim. Peki, peki. Emniyet müdürü geldikten sonra onunla göndereyim ben. Sen okulunun başına git. Benden buyruk gelinceye kadar kimseye bir şey söyleme. Normal olarak öğretime devam edin. Gerektiğinde ben hemen telefon ederim. Sağ olun efendim. Baş üstüne sayın valim. Geri geri yürüyerek çıktı makamdan. Tavan dönüyor, taban fırlıyor ayaklarının altından. Ayva gibi sararmış solmuştu adam akıllı. Az kalsın yıkılacaktı. Yürüdü, valinin şoförü kendisiyle. Makam arabasının kapısını tıpkı valiye açar gibi açıp buyur çekti. Sizi bırakıp geleyim sayın müdürüm dedi. Birden içini bir serinlik doldurdu. Valinin kanısı korktuğu kadar kötü değil belki hakkında. Kötü olsa şoförü bu kadar yakınlık gösterir mi? Ciddi olarak rahatladı hatta. Bizim hocalarımıza, lisemizin müdürüne saygımız sonsuzdur efendim. Bunun her zaman böyle olması lazımdır. Sağ olun kardeşim. Sebebine gelince efendim, bizler evde iki çocuğun hakkından gelemediğimiz gibi sizlerin sayesinde orta lise okuyup tahsil terbiye sahibi oluyorlar. Şahsen benim iki çocuğum var. Biri kızdır, lise 1'de, numarası 811. Biri daha küçük, orta 2'ye gidiyor. Çok saygı duyuyorum öğretmenlerimizin, fedakar müdürlerimizin de kendilerini yıpratırcasına çalışmalarını efendim. Sağ olun kardeşim. Bir arzunuz olursa... Evet, bunu özellikle söylemeliydi lise müdürü. Hatta umutlandırmalı. Şimdi bir arzusu olmasa da ileride mutlaka olabilir düşüncesiyle bunu yapmalı. Gerektiği yerde kendisini savunucu bir iki sözcük söyleyebilir. En güvenilir adamlarından biri değil mi valinin? Bir arzunuz olmasa da beklerim kardeşim. Her zaman buyurun çayımı kahvemi için, konuşmanızdan memnun oldum dedi arabadan çıkarken. Odasının kapısı ardına kadar açıktı. Şu önlemsizliğe bak diyecekti. Baş yardımcıyı gördü. Geziniyor koridorda. Hızla yürüdü. Kapatacak kapıyı. Yardımcı koşup geldi. Soluk soluğaydı. Savaş alanında büyük bir saldırıdan kurtulmuş geliyor. Başsavcı bey sizi yeniden aradılar efendim. Vali beyin yanında olduğumu söyleseydin. Söyledim efendim. Vali beyin makam arabasıyla gittiğimi söyleseydin. Şimdi de onunla geldim. Neyse ben de ararım şimdi. Gelince beni arasın dedi efendim. Hemen arayacaktı. Ama yok, oturup biraz kendine gelse daha iyi olur. Sesini soluğunu yatıştırmalı güzelce. Okulda başka yaramazlık yok değil mi kardeşim? Şimdilik yok efendim. Kalktı, dolaptan havlusunu aldı, çabuk lavaboya geçti. Şöyle böyle derken sıkışmıştı. İşerken sidiğine baktı. Vay namussuz, sararıvermiş hemen. Elini yüzünü soğuk suyla çarpa çırpa yıkadı. Bundan sonra kimseye güvenmeyecek. Bundan sonra dört açacak gözünü. Sol mol kuş uçurtmayacak lisede. Silinip kurulanarak odasına geldi. Tarağını çıkarıp tarandı. Havluyu astı yerine. Oturdu koltuğuna. Elini attı telefona. Ama yok. Biraz daha durayım. Niçin etmedin diye soracak mı? Henüz geldiğimi söylerim. Oh! Teneffüs zilleri çalıyor sınıfların koridorlarında. Bundan sonra zili çalıp iş gören Hilmi'yi çağırdı. Odama kimseyi alma Hilmi efendi. Yeniden telefona uzandı. Almaç vermeci kaldırdı, kolu çevirdi, bekledi, bekledi. Başsavcı beyi bağla bana kızım, dedi santrala. Çevirdi yeniden, bekledi, bir daha çevirdi. Az sonra açıldı başsavcının kanalı. Alo, sayın başsavcım, alo, ben Deniz Lise Müdürüyüm. Arzu hürmetler ederim efendim. Az önce vali beyin huzurundaydım. Az önce beni makam arabalarıyla kendileri bıraktırdılar. Şimdi geldim, beni aramışsınız. Bir emriniz mi vardı efendim? Dinledi, sonra evet efendim. Evet efendim, vali beye de arz ettim efendim. Gazeteyi hemen istediğinizi de arz ettim efendim. Kendileri sizi arayacaklardı efendim. Tabii efendim, elbet sayın başsavcım. Her türlü titizlik doğaldır efendim. Yalnız bu kez nasıl gafletime geldi de atladım, çok şaşıyorum, hem de çok esef ediyorum efendim. Mamafi, bünyemiz içinde bir zararlı mikrop var idiyse, ki var olduğu anlaşılıyor, bunun ortaya çıkması bakımından hayırlı gaflet sayılır, değil mi efendim? Bundan sonra da arz ederim efendim, hay hay efendim, saygılarımı sunarım efendim. Ter içinde kaldı. Mendilini çıkarıp geniş geniş silindi. Rahatlamaya çalıştı koltuğunda. Bir ara Abdullah Hutku olacak mikrobu çağırmayı düşündü. Fakat ne belliydi gizli emniyetin adamlarının bu okulda da görevli olmadığı? Görüştüklerini anında saptayıp bundan da anlam çıkarmaya kalkmaz mı yukarısı? Canı cehenneme serserinin, dedi. Doktor Kamil Şener'in evindeki toplantılara gittiğinin, arkadaşları arasında sol görüşlü olarak tanındığını, evini öğrencileri topladığını saptamışlar. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Biz valinin dediği gibi horul horul uyumuşuz gerçekten. Ama bundan sonra yakında öğretmenlerin gizli raporlarını doldurup göndermesi gerekiyor. Bir uçtan başlamalı. Zile bastı. Okul yazmanını çağırmasını söyledi iş gören Hilmi'ye. Geldi yazman. Öğretmenler hakkındaki gizli raporları hazırlamaya başladık mı aziz kardeşim? Başladık efendim. Doldurulacak yerleri doldurdum, gereken hazırlığı yaptım. İsterseniz hemen getirebilirim. Getir öyleyse. Bundan sonra hemen getir. Öğretmenlerin gizli raporları bir büyük dosya halinde geldi. Düzenli olarak sıraya konulmuş. Peki, çık şimdi. Dolma kaleminin mürekkebi işliyor mu, işlemiyor mu baktı. Sonra çekti Abdullah Utku'nun dosyasını. Kendisi aşırı derecede sol görüşlüdür diye yazmaya başladı. Arkadaşları arasında ideolojik tartışmalar yapar. Zararlı görüşlerinin fırsat bulursa öğrencilerini aşılamaya çalışır. Her zaman denetim altında bulundurulması gerekir. Yeter bu kadar, dedi. Sorarlarsa ben de zaten aynı kanıdayım. Daha önceden raporuna da yazdım derim. 10 gün öncenin tarihini atıp imzaladı. İyice güvendiklerinden 5 öğretmeninkini daha yazdı. Güvenmediklerini inceleyecek. Bundan sonra 40'a yaracak kılı. Bir daha faka basmamak için uzun uzun araştıracak. O gün öyle geçti. Ertesi gün odasına erken gelip validen, başsavcıdan bir telefon, bir buyruk bekledi ama gelmedi. Öğrenciler 3. dersteydi. Bir sivil polis girdi. Mevlüt Altınlı Ahmet Kara'yı sayın başsavcının çağırdığını, hemen alıp götürmesi gerektiğini söyledi. Ahmet Kara burada. Mevlüt Altın öğleden sonra gelecek. Ahmet Kara'yı götüreyim. Adresini verin. Mevlüt Altın'ı da gidip evinden alayım. Mevlüt Altın kışla köylüdür. Öğlecidir. Birazdan gelir. Bir telefon edebilir miyim başsavcı beye? Hay hay, buyurun. Sivil polis durumu anlattı. Sonra dikkatle dinledi başsavcıyı. Peki efendim. Hay hay, dedi. Beklemeye başladı. Müdürün dediği gibi olacak. Mevlüt Altın gelince ikisini birlikte götürecek. Buyurun buyurun. Oturun kardeşim. Kalktı. Polise sigara tuttu. Kahve söylemek istedi. Polis molis, ne olsa emniyet görevlisi, bunlara iyi davranmak gerekir, dedi. Zile basıp iş gören Hilmi'yi çağırdı. Kapıdaki arkadaşına söyle, Mevlüt Altın gelince buraya getirsin. Beklediler, sabahçılar dağılmadan geldi öğleciler. Mevlüt gelince Ahmet'i sınıfından çağırdılar. İş gören Hilmi dersin ortasında çaldı kapıyı. Ahmet Kara'yı müdür bey istiyor, dedi. Kimya dersiydi. Olanları, olacakları biliyordu Ahmet. Manifaturacı Faruk'un, kuyumcu İsmail'in oğulları dik dik baktı sınıftan çıkıp giderken. Baksınlar, dedi kendi kendine. Onlar bakıyor diye titreyecek değilim. Nelerimi verebileceğimi, nereye kadar dayanacağımı başından düşündüm. Halkın ozanı olmanın yolu budur. İsterse derimi yüzsünler. Benden önce bunun çilesini çekmişlerin şanına gölge düşürmeden katlanırım. Ama ayaklarının titrediğini, yüreğinin kötü kötü vurduğunu görüyor. Müdürün odasına götürüyor iş gören Hilmi. Mevlüt Altın koridorun ucunda bekliyor. Dik durmaya çalışıyor o da. Gerek yoktu şiirin altına üstüne o resimleri yapmaya. Ama yaptı bir kez, diye düşündü Ahmet. Yoksa içinde bir domuzluk vardı, beni tuzağa düşürmek mi istedi? Girdiler içeri. Müdüre bakacağı yerde Mevlüt'ü incelemeye başladı. Polis memuru kalktı. Ahmet Kara, değil mi? Evet. Sen de Mevlüt Altın? Evet. Biz gidelim müdür bey. İlginize teşekkür. Polisle birlikte çıkıp yürüdüler bahçeden, sokaktan. Hükümet konağının içindeki emniyet müdürlüğüne girdiler önce. Sonra başsavcının kapısına vardılar. Tık tık edip girdi polis. Konuşup çıktı. Konukları varmış yanında. Bekleyecekler bir süre. İkinci katta ıssız, sessiz bir köşeydi odası. İyice kalabalık aşağısı. Özellikle yargı kapılarının önü. Öğlenin ezanları okunmaya başladı minarelerden. Gazi camisi yakın. Yanık sesli imamları Burdur'un, çelik hoparlörde iyi gidiyor sesleri. Belki ta gölün karşısındaki köylerden, koca Dumlu'nun başından duyuluyor. Şimdi kardeşi Şerfe çıkar çıkmaz anasına koşar, Ahmet abimi polis götürmüş, bileklerini kelepçe vurmuş, haberin var mı anne? Velveleye verir ortalığı, olanlardan anında haberi olurdu Şerfe'nin. Nurten söylemese bile anında yayılır böyle haberler. Ölür tasadan annesi, iyi biliyor, babasının yönü yeniden döner daş duraklı Hilmi'den yana. Gene zor olur evin içinde geçim, uçar gider dirlik. Pencereye kadar varıp caddeye baktı. Bir o yana, bir bu yana akıyor kasvet. Ah. Bir. Okuyayım mı? Bir o yana, bir bu yana akıyor kasketli köylüler, atlılar, eşekliler görünmez oldu Burdur'un büyük caddesinde. Motorlu taşıtlar öttüre öttüre akıyor aşağı yukarı. Metin görmeye çalışıyor Mevlüt. Dik duruyor, hiç aldırmıyor gibi davranıyor. Kasketli köylüler, arzuhalcilerin, avukat yazıhanelerinin, doktor muayenehanelerinin, eczanelerin önünü, yanını dolduruyor. Bellerinden, ceplerinden para çıkarıp bir ellerinden öteki ellerine aktararak eksiğini hesaplıyor, sonra veriyorlar. Hastaların elinden tutup yürütüyorlar. Paraları bırakıp naylon keseler içindeki ilaç kutularını alıp çıkıyorlar. Sonra kamyonlar, traktörler geçiyor tozutarak. Küçücük taksiler, fayton arabaları birbirini sollayarak, sağlayarak durmadan koşuyor. Hükümet sarayının yanındaydı eczacı. Her gün görürdü oturan gardiyanları, nöbet tutan jandarmaları. Kim bilir nasıldır içeride günler. Belki tutuklanıp günlerce yatmasına neden olacaktı. Yeni Işık gazetesinde çıkan şiir... Olsun, korkup bırakacak değil. Böyle bir sıkı yüzünden şiir yazmayı isterse daha ağırını uygulasınlar. Çürütmeye çalışsınlar Nazım gibi zindanlarda. Öğretmen gibi Nazım diyor o da. Yılmayacak, Nazım gibi yazacak hep. Onun gibi savaşımcı bir ozan, şimdi sorguyu beklerken bile şiir düşünmeli, şiir yazmalı. Hemen şimdi, şu an bile. Zulümlerden, sıkılardan geçmeden, tatmadan acıların, öldüren, olduran türünü kanasıya, nasıl pişer, nasıl halkın ışığı olur ozan? Pek bir şeye benzemedi belki, yoktu uyak. Ama bu kadar çıktı, ileride işler. Sözcükler yerini bulasıya, dizeler oturasıya 100 kez elden geçirirdi. Kafasının bir köşesine yazdı. Coşkunlukla sürdürüyor şiir düşünmeyi. Başsavcı çıkıverdi konuklarıyla. Ha, çocukları beklettik dedi kendi kendine. Fakat şimdi de yemeğe gidiyoruz. Bekleyin biraz daha, dönünce konuşalım. Evet, onlar kendileri yemeğe gitsin, karın doyurup kahve içsin, beklesinler kapıda. Ahmet durmadan şiir düşünecek. Polis el etti, aldı yanına ikisini de. Yeniden yürüdüler emniyet müdürlüğünün bulunduğu bölüme. Girdiler az önce girip çıktıkları odaya. Oradan bir aşağı kata indiler. Bir kapı açtı polis. Burada bekleyin dedi. Kapattı üstlerinden. Başsavcı gelince alırım sizi. Yokladılar, açılmıyor kapı. Baktılar birbirlerine. Göz altına kapatıldık işte dedi Ahmet, dikti omuzlarını. Dünyada çok hıyarlar var. Dersten ediyorlar öğrenci adamı. Aksi gibi yazılımız vardı bugün diye çöktü Mevlüt. Bir gazete çıkardık, iki resim çizdik diye uzun uzun kafa şişirecekler. Sakın yıkılayım deme Ahmet Kara. Ben biliyorum, en çok Abdullah Ağa'nın öldürülmesini anlatan yazıdan gıcık aldılar. Derebeyliği sürgüt yaşamak istiyor köylerde bu efendiler. Fakat bir bank, bir de uzun masa var gözaltı odasında. Kaba tahtadan kül rengine yakın kirli maviye boyamışlar ikisini de. Belki gözaltı odası değil, başka bir yer olarak düşünüldü. Masanın üzerine uzandı Ahmet, yattı yüz yukarı, yumdu gözlerini. Onlar yaşatmak istedikçe halk yıkmak için çalışacak. Bu bir savaşımdır. Ozanlar bu savaşımda halka yol gösterecek. Yazarlar, basın hızlandıracak savaşımı. Ozanlar, yazarlar ve basın olmadı mı halkın dili yok demektir. En büyük arzum gazeteci çıkmak büyüyünce. Babam tutturuyor mühendis çık. Gazeteci çıkıp halkın gerçeklerini dile getirmek istiyorum. Saat 3'e geliyordu, polis alıp götürdü. Yeni Işık. Masasının üzerinde seriliydi başsavcının. Üstüne çekilen kırmızı çarpı ilk bakışta göze çarpıyor. Yine kırmızı kalemle başka yazılar yazılmış, yakından gördüler. Savcı işaret etti, çıktı polis. Çıkıp kapının dışında beklemeye başladı. Önce bana adlarınızı söyleyin bakayım. Bir kağıt çekti, kalem aldı, yazdı. Gazeteyi hangisinin çıkardığını, şiiri hangisinin yazdığını, resimleri kimi yaptığını sordu, yazdı birer birer. Mevlüt, Baladız olayını ben yazdım. Şiirin altındaki üstündeki resimleri ben çizdim dedi. Ahmet hayranlıkla baktı kışla köylü arkadaşına. Yaşı kendi yaşı kadar. Boş geçirmemiş yıllarını köyde. Vaktinde başlayıp vaktinde okumuş. Sevgiyle hayranlıkla baktı. Eli vermiyor başkasını. Ne savaşımcı bir yazar olur yarın. Kim dedi yazın çizin? Başsavcı Doktor Kamil Şener'e benziyor. Uzun boylu bıyıklı. Bir adam daha var. Yaşlı hem de şişman. Ağır ceza başkanıydı. Kahve içmek için gelmiş. Sonra da dinlemek istemişti lisenin yeni solcularını. Bakalım neler söyleyecekler başsavcının sorularına. Ahmet de, Mevlüt de bilmiyorlar kendisini. Mevlüt, öğretmenlerinin sadece gazete çıkarırsanız iyi olur dediğini ama şunu yazın, bunu yazın demediğini söyledi. Ne bakımdan iyi olur gazete çıkarırsanız? Yazımız, edebiyatımız gelişir. Peki bu Baladız olayı ne? Abdullah Bey'in ölümünü nereden biliyorsunuz ve niçin ilgileniyorsunuz? Olayın geçtiği köy bizim köye çok yakın. Herkesin bildiği bir olay. Köylüler Abdullah Bey'in zulmüne dayanamadığı için baş kaldırmak, kafasını ezip öldürmek zorunda kalmış. Herkes bilir, birbirini anlatır, ben de öykü olarak yazdım. Şişman adam, 1946'ların olayı, dedi. Etti başsavcı. Peki bu resimlerle niye anlatmak istiyorsun? Bu kırbaçlı adam kim? Neyi temsil etmekte? Güldü Mevlüt. Efendim, sözde Abdullah Bey'i temsil edecekti o resim. Fakat Ahmet arkadaşımın şiirini sevdim. Onun şiirinin resimleri olsun dedim. Tabii gene de bir toprak ağasını, daha doğrusu ağalığı temsil ediyor. Bu eli kırbaçlı adam Abdullah Bey'dir. Bütün ağalar gibi zulmederdi köylülere. Baltalı adam ise Evet, o kim? Köylü mü? Evet, o da köylü. Ne yapıyor? Savunuyor kendini ağaya karşı. Elindeki ne? Balta. Çünkü başka silahı yok. Ağaların daha güçlü silahları var. Köylülerin silahı balta, sopa, taş, tırmık. Ne demek istiyorsun bununla? Olmuş olaylar var, onlardan etkileniyorum. Zulüm olunca insanlar kendini savunur demek istiyorum. Tarihte ve yakın zamanda hep böyle olmuştur. Herhalde bundan sonra da böyle olacaktır diyorum. Tarih öğretmeniniz mi anlattı buna benzer olayları? Anlattı mı, anlatmadı mı bilmiyorum. Ama tarih kitaplarında yazılı okuyoruz. Kimdir tarih öğretmeniniz? Hikmet Karcıoğlu, Ispartalı. İsyan değil mi bu resim sence? Güldü Mevlüt Altın. Ağalın zulmüne isyan sayılabilir. Ben köylünün savunması diye yaptım. Şiirde isyan sözü geçmiyor. Şişman adam konuştu gene. Evet, doğrudan geçmiyor. Fakat sözcüklerin genel çağrışımı resimle birleşince isyan fikri ortaya çıkıyor. Mevlüt gülümsedi. Hayır efendim, sen dur. Şiiri sen yazmadın ki. Ahmet'e döndü. Ağır ceza başkanı, şair sen söyle. Neden yazdın bu şiiri? Kim söyledi böyle bir şiiri yaz diye? Ben orta birden beri yazarım. O zaman Sabiha öğretmenimiz vardı, ödev verirdi. Kendim de meraklıyım, köyümün dertlerini dile getirmek isterim. O yüzden yazdım. Öğretmen Abdullah Utku ile konuşur musunuz? Ara sıra şiirlerimi okuturum ama beğenmez. Niçin beğenmez? Olgunlaşmamış diye. Sana kitap verirmiş. Ne kitapları verir? Bana okunacak kitap verdi birkaç tane. Ne gibi kitaplar mesela? Atatürk, yazan Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Pinokyo, yazan yabancı, hatırlayamadım. Ahmet'in söylediği adları yazıyor savcı. Peki, şimdi söyle, niçin yazdın bu şiiri? Köyümü ve köylülerimi anlatmak için. Senin köyün şimdi bey baskısı altında mı? Öyleydi. Beylerden satın aldı köylüm toprakları. Borçtan yeni kurtuldu. Beyler paralarını bankadan alıp İstanbul'a, İzmir'e gitti. O zaman herkes beylerin buyruğundaydı. Cumhuriyet olduğu halde köylüleri zorla çalıştırıyorlardı. Büyüklerim anlatıyor. Çok dinledim buna benzer durumları. Abdullah Utku düzeltir mi şiirlerini? Genellikle hatalarınızı kendiniz bulun, yazdıklarınızı karşılıklı eleştirin, iyice olgunlaştırmadan yayımlamayın der. Bunu da beğenmedi. Nazım Hikmet'in şiirlerini okudun mu? Birden sordu şişman adam. Biliyor musun kim? Duydun mu adını? İyi bilmiyorum. Galiba yazarmış. Kitapları yasakmış. Niçin yasakmış? Bilmiyorum. Hiç okudun mu şiirlerini? Okumadım. Yok kitapları. Onun açık etkileri var senin şiirde Ahmet Kara. Nazım haddi zatında iyi şairdir bak. Dünya çapında hem de. Şiirlerini ben de çok severim. Fakat... Başsavcı girdi bu kez araya. Ne iş yapar baban? Hastanede iş görendir. Anam da orada. Kaç yıl oldu şehre geleli? 8 yıl. Başka kardeşin var mı? 2 tane var. Okuyoruz. Kendileri çalışıp sizi okutuyorlar. Evet. Siz de böyle şiirler yazıyorsunuz. Sadece ben yazıyorum efendim. Derslerin nasıl? İyi. Kaç sayfın var? Yok. Senin? Benim vardı, kurtardım. Bugün de yazılım vardı. Sonuca gelmek istiyor başsavcı. Bakın çocuklar, dedi. Şimdi dinleyin beni. Çocukça düşünce ve davranışlar içindesiniz. Haddi zatında ikiniz de yetenekli ve iyi çocuklarsınız. Sizleri takdir ediyorum, ediyoruz. Fakat içinde yaşadığımız ortamı bilmeniz gerekir. Şimdi pireyi kolayca deve yapıyorlar. Her yazının sözün altında siyasal anlam arıyorlar. Dikkatli olmanız gerekir. Dikkatli olmazsanız geleceğinizi yıkarlar. Şiir yazmak, gazete çıkarmak elbet kötü değil. Fakat zararlı akımlara da kapılmayın. Örneğin, köyünün güzellikleri yok mu senin Ahmet Kara? Orada baharlar, sonbaharlar, düğünler olmuyor mu? Onları da yazsana. Mevlüt Altın, senin köyünde güzel kavunlar, üzümler oluyor örneğin. Onları anlatsana. Şimdi okulunuza gidin, derslerinize girin, yarın gene geleceksiniz bana. İfadelerinizi tutunağa yazdıracağım. Sonra biraz daha konuşacağım sizlerle. Haydin şimdi. Savcı ertesi gün yazmanı önüne oturttu, gerekli tutanağı yazdırdı, sonra sordu. Dede Korkut öykülerini okudun mu? Okumadım efendim, dedi Ahmet. Geçmiş kültürümüzün değerli yapıtlarındandır. Mutlaka oku. Sonra Tek Çarık Yüzbaşı diye bir kitap vardır. Okudun mu? Onu da oku. Evliya Çelebi'yi oku. Evliya Çelebi uçsuz bucaksız bir hazinedir. Tam bu sırada dünkü şişman adam geldi gene. Sadeleştirilmiş baskıları da bulunuyor. Alıp mutlaka okuyun, diye araya girdi. Pekiştirdi başsavcının dediğini. Şimdi bir de müdürünüze telefon edelim. Disiplin kovuşturması yapıp derslerinizi aksatmasın. Bu işin şakası yoktur. Tutuklanırsınız. Bir girdiniz mi kolay çıkamazsınız. Okulunuz aksar. Üzülür ananız babanız. Anladınız mı? Anladım dedi Ahmet. Mevlüt de anladım dedi, çıktılar. Daha sonra Abdullah Utku'nun, müdürün de ifadelerini alıp kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi başsavcı. Fakat valinin, vali üzerinde tüccarların Marshall yardımından verilen kamyonlarla, kepçelerle 10 yıl içinde Burdur'un bir numaralı adamı haline gelen Rahmi Paksoy'un baskısıyla yönetsel yönden kovuşturma yürüttüler. Bunun sonunda bakanlık buyruğuna alındı öğretmen Utku. Derslerle ilgisini kestiler. Bir yazı yazarak açık maaşını nereden alacağını sordu müdür. Aldığının 1/4'ü kesildi. Otobüse binip Ankara'ya gitti, dava açtı Danıştay'a. Burdur'da ciddi bir örgüt yok o zaman öğretmenlerin. Başına bir iş gelince herkes göbeğini kendi kesiyor. Utku da öyle yapmaya çalıştı. Sanıyordu Danıştay 5 gün içinde toplanır, yürütmeyi durdurma kararı verir. Nerede? 210 lirayla geçinmeye çalışarak 2,5 ay beklemesi gerekti. 2,5 ay sonra bir daha gitti Ankara'ya. Bir tanıdığının tanıdığını bularak yoklattı. Alttan üste aldırdı dosyayı. 3. ayda çıktı durdurma kararı. Bu kez başka bir işlem yaptı bakanlık. Ağrı Milli Eğitim kalemine yazman olarak atadı. Utku bunun için de dava açtı. Sürdü 3 ay. Temelli açığa çıkarılmamak için orada göreve başladı. 10 ayda çıktı 2. karar. Artık Burdur'a veremeyiz seni. Orada çalışman sakıncalı olur. Başka yer iste dediler. İstemedi, direndi. Niğde elinde açılan bir bucak ortaokuluna atadılar. Çekip gitti çaresiz. 14. ayrımın sonu sayfa 200.